Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir hak temelli sivil toplum serisine hoş geldiniz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz hak temelli sivil toplum seminerlerimizde etkili bir sivil toplum yönetimi için daha önce farklı yöntemlerle başarıya ulaşmış, kazanım elde etmiş STK'ların deneyimlerini buluşturmaya devam ediyoruz. Böylelikle istiyoruz ki sivil toplumda daha nitelikli faaliyet yürütülebilsin, daha sonuç odaklı, daha baskı unsuru oluşturulabilen gerektiğinde ve uygulanabilir çözümleri hayata geçirebilme noktasında ve diğer aktörlerle iletişim kurabilme hususlarında güçlü birer yapı haline gelebilelim. Bunu hem EGET için hem de alanda çalışan diğer STK'lar için söyleyebiliriz. Evet, hak temelli yaklaşım için şunu söylemiştik. EGET'in bakış açısını ortaya koymuştuk geçen hafta ve demiştik ki hak temelli yaklaşımı en kısa haliyle EGET şöyle görüyor. Biz var olan düzenlemelerin, engellilere yönelik düzenlemelerin bir lütuf ya da ayrıcalık değil, bir hak olduğunu, temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanımından doğan uygulamalar olduğunu savunuyoruz demiştik ve 2013 yılından beri bununla ilgili çalışıyoruz. Ve bunu yaparken bir takım enstrümanlar kullanıyoruz. Hak temelli çalışmanın beraberinde getirdiği bir takım enstrümanlar var ve bunları kendi deneyimlerimiz, tecrübelerimiz ve daha önce gördüklerimiz doğrultusunda kullanmaya gayret ediyoruz. Geçen hafta ilk olarak izleme konusuyla başlamıştık. İzleme çok soyut bir kavram. Yani hatta ben de ilk meseleye dahil olduğumda izleme falan dedikleri zaman ne o bu tam olarak falan diye anlayamıyordum. Ama meğerse o kadar önemli bir şeymiş ki. Dedik ki izleme mevcut durumu verilerle tespit edebilme becerisini geliştirebilmektir aslında. Bir veya daha fazla yöntem kullanarak biz mevcut durumu tespit edebiliriz. Mevcut durumla ilgili verileri netleştirebiliriz ve bunu bir doküman haline getirebiliriz. Ve bunu karar alıcılara ulaştırmamız, onlarla paylaşmamız gerekiyor ki sorunun çözümü noktasında bizim güçlü olduğumuzu, deyim yerindeyse içi boş şekilde ifadelerle sorunu dile getirmediğimizi karşı tarafa hissettirebilelim. Şimdi savunuculuk deyince benim Türkçeyi az bilen bir arkadaşım bunu askeri bir terim olarak algıladı. Yani kime karşı savunuyorsunuz, neyi savunuyorsunuz, size saldıran mı var falan gibi bir şey algıladı. Ama aslında hak temelli yaklaşımı esas alan STK'ların en çok kullandığı kelimelerden bir tanesi savunuculuk. Yani karar alıcıları etkileyerek politikaları ve kanunları değiştirebilme sürecine biz aslında savunuculuk diyoruz en basit haliyle. Az sonra daha detaylı inilecek zaten ama sivil toplumda savunuculuk dediğimiz şey bu. Atanmış veya seçilmiş karar alıcıları etkileyerek politika ve kanunları, yasaları değiştirebilme sürecini biz savunuculuk olarak ifade edebiliriz. Savunuculuğun bir de fazla yöntemi var tabii. Yani bunlara da zaman geldikçe değineceğiz seminerlerimiz etrafında. Bunlara bir tanesi lobicilik arkadaşlar. Lobicilik ilk olarak ABD'de doğduğu söyleniyor. Ve 1870'li yıllarda şu anda ismini hatırlayamıyorum ama bir ABD başkanının yani bir rivayet o tabii yani buradan geldiği söyleniyor ama bir ABD başkanı tabii Beyaz Saray'da ki günlük işlerini hallettikten sonra stres atmak için oranın yakınında bir otelin lobisinde vakit geçiriyor. Ve başkana ulaşmak isteyen kişiler de o lobiye giderek onunla kısa süre içerisinde de olsa iletişim kuruyorlar ve dertlerini anlatabiliyorlar. Oradan doğru lobicilik kavramının geliştiği, lobicilik kelimesinin oradan doğru yürüdüğü söyleniyor. Lobicilik kavramını tabii çok farklı kitleler kullanıyor ama sivil toplum da kullanmaya başladı. Ve zaman zaman sivil toplumda biz engellilik alanında da kullanıyoruz tabii lobicilik kavramını ama diğer alanlarda da ki faaliyet gösteren STK'lar da kullanıyor. Fakat bazen şöyle eleştirilerle karşılaşılabiliyor lobicilik. İşte hak dilenciliği deyim yerindeyse affedersiniz. Hak dileniyorsunuz siz aslında. Ya da rica ediyorsunuz. Zaten var olan haklarınızı siz yetkililerden adeta rica ediyorsunuz, yalvarıyorsunuz gibi eleştirilere maruz kalabiliyor lobicilik. Esasen lobicilik ortak bir noktada uzlaşabilme becerisidir, sanatıdır aslında. Böyle de bakmak lazım. Ben daha fazla detaya inmeyeceğim. Şöyle ki, belki de kendisi daha iyi anlatacaktır. 80'li yıllardan beri engellilik hareketinin içerisinde olan bir konuğumuz var bu akşam. Avukat Turhan İçli, benim bildiklerimi söyleyeyim. Altı Nokta Körler Derneği'nin, Türkiye Körler Federasyonu'nun ve Engelliler Konfederasyonu'nun çeşitli dönemlerde başkanlıklarını yapmış bir kişi. Ve lobi çalışmaları ile ilgili de şunu söylemek lazım. Belki de tek bir hakikat yoktur. Herkesin farklı deneyimleri vardır ve onlardan oluşan bilgi birikimini biz harmanlayıp kendimizce en doğru stratejiyi belirleyebiliriz. Ve Turan İçli yaklaşık 80'lerden bu yana yer aldığı engelli hakları sürecinde elde ettiği deneyimlerden ve lobicilik kavramı ile ilgili yaptığı araştırmalardan, okumalardan, bilgi birikiminden bugün bizleri istifade ettirecek. Ben sözü daha fazla uzatmadan kendisine vereceğim. Sunum bittikten sonra da soruları alacağız ve o şekilde programımızı devam ettireceğiz.
Peki, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iyi akşamlar. Hoş geldiniz hepiniz. Sesim yeterince anlaşılabiliyor mu? Net mi?
Evet.
Duyuyorsunuz değil mi? Yani
Biraz daha
boşa
açsan.
boşa konuşmayayım diye söylüyorum.
Yok
Şu
yok.
anda iyi mi?
Evet.
Evet. Şimdi arkadaşlar sizlerle tabii çeşitli vesilelerle tanışıyoruz bir kısım arkadaşlarla. Ama bir kısmı arkadaşlarla ilk defa bu platformlarda karşılaşıyoruz. O nedenle ben çok kısaca kendimden bahsedeyim. Ben örgütlü engelli hakları mücadelesine 1974 yılında başladım. Körler Eğitim ve Kültür Derneği'ni kurarak ve onun aracılığıyla bir takım mücadeleler yürüterek başladık. İşte 74'ten bugüne yaklaşık 46 yıldan beri örgütlü engelli hakları mücadelesi sürdürüyorum. Körler okullarında okudum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdim. Sonra Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. 89'dan beri serbest avukat olarak çalışıyorum. Yüksek lisansımı sosyal hizmet alanında yaptım. Körler okullarında da 12-13 sene öğretmenlik yaptım. Yani eğitimci, sosyolog, sosyal hizmet alanlarını bizimle ilgili, engellilerle ilgili doğrudan disiplinler bunlar. Bu alanları birleştirmiş durumdayım. Hem araştırma akademik düzeyde alanın bilgisini edinmeye çalıştım bugüne kadar. Bu alanda yetişmeye çalıştım. Hem de fiilen örgütlü mücadeleyi sürdürmeye çalıştım. Yeri geldikçe bunlardan söz edeceğiz. Çeşitli araştırmalarım var. Binlerce yazılmış makalelerim var çeşitli yerlerde. Bunları zaman zaman paylaşacağız sizlerle. Şimdi arkadaşlar ben bugün aslında savunuculuğu anlatacağım. Savunuculuk konusunu. Hak temelli savunuculuk nedir? Ve hangi araçlarla yaşama geçirilmektedir? Bunların özellikleri nedir? Tabii bu konu çok kapsamlı bir konu. Yani bir haftalık bir eğitim programının konusu olabilir. Her biri 5-6 temel aracından savunuculuğunu söz edersek, her biri başlı başına bir günlük bir eğitim konusu olabilir. Ama biz bugün burada genel olarak kavramlarla tanışmak ve bu kavramları tanımlamak amacıyla bulunuyoruz. Yani bu 1,5 saatlik, bilemedim 2 saatlik bir program içerisinde ne kadar konuya gelebilirsek o kadar girmeye çalışacağız. Yalnız benim genel adetimdir. Önce bir arka plan bilgisi vermek istiyorum. Yani doğrudan doğruya savunuculuk konusuna girmeden önce bu işin arka planı, toplumsal arka planı nedir? Bu konuya biraz girmek istiyorum. Burada da sivil toplum kavramı anahtar bir sözcük. Çünkü bizler kendimizi STO olarak, sivil toplum örgütü olarak tanımlıyoruz veya STK olarak tanımlıyoruz. Sivil toplum nedir ve hangi gereksinmeden doğarak ortaya çıkmış bir kavramdır? Hak kavramı nedir? İnsan hakları ne zamandan beri insanlığın gündemindedir? Ve hangi dönemeçlerden geçmiştir? Engelli hakları tarih sahnesine ne zaman girmiştir? Hangi nedenlerle girmiştir ve hangi aşamalardan geçmiştir? Böyle bir arka plan yaparsak savunuculuk konusunu çok daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sivil toplum kavramı bir ikilem içerisinde kendi karşıtıyla birlikte anlam taşıyan ve kullanılabilen bir kavram. Sivil toplumun karşıtı nedir dediğimizde genellikle politik toplum denir. Yani politik toplum, sivil toplum kavram olarak böyle kullanılıyor. Çeşitli siyasetçiler, sosyologlar, düşünürler de bu şekilde kullanıyorlar. Politik toplum daha çok devlet alanını kapsayan bir kavram. Devlete tekabül ediyor. Aslında devletin tarih sahnesine çıkışıyla birlikte bir politik toplumdan söz edebiliyoruz. Dolayısıyla onun karşıtı olarak da bir sivil toplum var olabiliyor. Şimdi devlet tarih sahnesine toplumsal kaosu önlemek amacıyla çıkmış, bir çeşit toplumsal asayişi sağlamak, düzeni kurmak ve korumak amacıyla çıkmış olan bir yönetim erke. Bu cezalandırma araçları var, işte cezaevleri var vesaire. Efendim silahlı kuvvetleri var. Yani zapturapt altında tutabilmek için toplumu. Silahlı kuvvetleri var. Bürokrasi var. Çeşitli nedenlerle görevler yapıyor. Başlangıçta tahsilat amaçlı, vergi memurları vesaire falan filan. Sonra eğitim gibi, kültür gibi alanlar çıktıkça o alanlarında bürokratlar, mali alanın bürokratları vesaire de çıkıyor ve bir bürokrasi oluşuyor. Yani devlet dediğimiz mekanizma cezalandırma araçları, yargısı, efendim silahlı gücü ve bürokrasisi olan bir yönetim erkini oluşturuyor. Yani aslında sivil toplum devlet kavramı son duruşmada yöneten ve yönetilenler ayrımına karşılık düşüyor. Yani bir yanda yönetenler var, toplumu yönetme erkini elinde tutanlar var. Bir yanda da yönetilenler var. İşte biz yönetenler alanını genellikle devlet, politik toplum olarak nitelendirirken yönetilenler alanını da sivil toplum olarak değerlendiriyoruz. Demek ki yönetilenler alanını genel anlamda, geniş anlamda sivil toplum olarak değerlendirmek mümkün. Ama aslında bütün tarih bu yönetilenlerin yönetim sürecine katılma taleplerini yaşama geçirmek için sürdürülen mücadelelerin tarihidir. Olaya bir o yönden de bakmak gerekir. Yani daima yönetilenler o günkü yönetim biçimine itiraz etmişlerdir. Ona müdahale etmek istemişlerdir. Onu değiştirmek istemişlerdir. Ve bir dönem köleler o şekilde yönetilmeye itiraz etmiş, köle isyanları çıkartmışlardır. Spartaküsler, Andromandroslar, Anadolu'da uzun yıllar köle isyanlarını yapan, yine Roma'yı onlarca yıl meşgul eden Spartaküs ayaklanmaları vardır gibi. Orta Çağ'da buna itirazlar vardır, o şekilde yönetilmesine. Çağımızda sürekli bu yönetim süreçlerine, yönetim biçimlerine itirazlar vardır. Başlangıçta devlet daha çok zoru elinde tutan bir kurum olarak dikkat çekiyor ve asayişi sağlamak gibi bir görev üstleniyor. Fakat yönetilenlerin sürekli mücadeleleriyle devlet deyim yerinde ise giderek sosyalleşiyor. Yani toplumsal bir takım başka görevler de yükleniyor, misyonlar da ediniyor. Yani asayişi korumak, zapturapt altında, toplumu zapturapt altında tutmak fonksiyonu birinci derecede olan devlet giderek yönetilenlere de bir takım hakları veren, onları da bir biçimde yönetim süreçlerine katan bir nitelik kazanmaya başlıyor. İşte bu şeylerden demokrasi diye bir kavram doğuyor. Eski Yunan'da, milattan önce 5-6. yüzyıllarda biliyorsunuz, Atina çok önemli bir Yunan sitesi. Atina'da halkın yönetime katılmasını anlatmak üzere demos halk, kratos yönetim, bunların birleştirilmesinden demos kratos demokrasi kavramı türetiliyor. Tabii eski Atina'daki halk kim? Yani buradaki soru başka. Eski Atina'da belki 100.000 kişi yaşıyor ama özgür yurttaşlar halkı oluşturduğu için, özgür yurttaşlar bir takım haklara sahip olduğu için özgür yurttaşın kim olduğunu bilmek gerekiyor. 100.000 kişiye yakın Atina'nın belki 10.000'i, 20.000'i özgür yurttaş. Bir kere toplumun köle olarak değerlendirilen kesimi, ki çok önemli nüfusun içerisinde, özgür yurttaş değil. O haklardan yararlanamıyor. İki, kadınlar özgür yurttaş değil. Toplumun yarısı gitti. O da yararlanamıyor. Yabancılar da özgür yurttaş sayılmadıkları için, Atina'ya dışarıdan gelenler de sayılmadığı için. Yani kimler özgür yurttaşlar? Aslında efendiler. Yani köle sahipleri. Onlar da bir avuç insan. O bir avuç insan içerisinde yönetim süreçlerine yönetilenlerin ama efendilerden yönetilenlerin katılması. Çünkü bazı efendiler gücü ellerinde topluyorlar ya tek başına diktatörlük kurarak veya birkaç kişinin bir zümrenin yönetimini sağlayarak triumvirat vesaire gibi böyle üçlü, beşli yönetim biçimleri yaratarak bunu sürdürüyorlar ama artık efendilerin bir bölümü yani yönetim süreçlerinin dışında kalan bölümü isyan ediyor. Olmaz öyle şey diyor. Yönetimi paylaşacağız. İşte demokrasi kavramı o zaman ortaya çıkıyor. Ama çok dar anlamda bir demokrasi. Fakat o gün doğrudan demokrasi olarak ortaya çıkıyor. Çünkü agoralarda toplanabiliyor o insanlar. Toplanıp yasaları görüşebiliyor, tartışabiliyor, kentin kaderi hakkında görüş belirtebiliyor. Çünkü çok az sayıda insan var. Fakat nüfus geliştikçe, egemenlik geniş coğrafyalara yayıldıkça bu olanaksız hale geliyor. Demokrasi de giderek temsili bir nitelik kazanıyor. Yani bütün halkın, çünkü halkın tabanı da genişliyor. Giderek köleler de, kadınlar da halk kavramının içerisine girmeye başladıkça artık halkın temsilcilerinden oluşan meclisler kuruluyor. Doğrudan demokrasi, temsili demokrasiye yerini bırakıyor. Ancak temsili demokrasi de 4-5 yılda bir seçimden seçime halkın yönetime katılmasına olanak sağladığı için bazı ara formüller de ortaya çıkabiliyor. Temsili demokrasiyi doğrudan demokrasiye yaklaştıran enstrümanlar. Örneğin seçilmişlerin geriye çağrılma hakkı gibi veya halk vetosu dediğimiz meclis bir kanunu yapar ama halkın belirli bir bölümü imza toplayarak o kanunun halk oylamasına sunulmasını sağlayabilir. Bu bir halk vetosudur. O kanunu veto etmiş olabilir halk gibi. Referandum da bunun enstrümanlarından biri. Geriye çağırma hakkı yani 5 yıl ben sana katlanacak mıyım? Senin foyan çıktı ortaya. Sen halkı temsil etmiyorsun, beni temsil etmiyorsun artık dediği zaman halkın belirli bir kesimi. Bunlar her demokraside değişebilir. İsviçre'de özellikle kantonlarda bunlar çok kullanılan araçlar. Sayıları değişebilir. Belirli bir imzayı elde eden kişiler, nüfus o seçimin yenilenmesini sağlayabilir. Yani 5 yıl dolmadan da temsilcilerini geri çağırıp yeniden seçilmelerini sağlıyor. Böylece demokrasi doğrudan temsili ve yarı doğrudan demokrasi şekilleriyle tarih sahnesine çıkmış oluyor. Fakat tarihimizde şöyle dönemeçler vardır. Bu hakların tabana yayılması konusunda hak ve özgürlüklerin. Örneğin 13. yüzyılda Magna Carta Libertatum önemli bir belgedir. Biliyorsunuz büyük özgürlükler fermanıdır. Halk ayaklanıyor ve kralın yetkilerinin sınırlandırılmasını, kendilerine mal can güvenliğinin sağlanmasını, bir takım hakların verilmesini talep ediyor. Böylece bir çeşit meşruti sistem ilk defa denenmeye başlamış oluyor. İngiltere genellikle demokrasinin beşiği olarak bilinir. Çünkü daha sonraki yıllarda da bu mücadeleler devam etmiştir. 1649 halk ayaklanması var. 1649, 1689'da yine Cromwell'in Charles'a karşı mücadelesi var. Bütün bunlar İngiltere'de demokrasinin erken zamanlarda filizlenmesinin ve güçlenmesinin nedenini oluşturuyor. Tabii uluslararası nitelikte belgeler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi önemli bir şeydir. Biliyorsunuz oluşturulan eyaletler önce kolonya bir çeşit dominyon gibi kuruldu. Onlar sonra bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bağımsız devletler oldular. Daha sonra da işte İngiltere'ye karşı mücadele verdiler. Bağımsızlıklarını elde ettiler. Ve bir önce Virginia bildirgesi ama o çok sınırlı kaldı. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi 1776'da ilan edildi. İlk defa insan hakları buralarda ifade edilmeye başlandı. Yaşam hakkı, düşünme hakkı, mülkiyet hakkı gibi haklardan söz edilmeye başlandı. Sonra 1789 Büyük Fransız Devrimi ile birlikte Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, bu daha kapsamlı bir bildirgedir. Bu çabuk da yayılmıştır. Bütün kıta Avrupa'sına Büyük Fransız Devrimi'nin etkileri yayıldıkça bu insan hakları belgeleri de çeşitli ülkelerde kabul görmeye başlamıştır. Aralarda bir sürü uluslararası belgeler var ama tabii en önemlisi bildiğimiz 1948 yılında Evrensel İnsan Hakları Bildirgesidir. Klasik haklar hemen hemen bütünüyle bu bildirgede yer almıştır. Biz insan haklarını da aşama aşama genişletiyoruz. İnsanlık öyle yapıyor. İnsan hakları, birinci kuşak haklar, ikinci kuşak hakları, üçüncü kuşak haklar diye. Birinci kuşak haklar klasik, temel insan haklarıdır. Yaşam hakkından, düşünce hakkına, örgütlenme hakkına ve mülkiyet hakkı gibi haklara kadar giden haklardır. İkinci kuşak haklar sosyal hakların da bunlara eklenmesiyle birlikte elde edilen haklardır. Üçüncü kuşak haklar doğa, çevre, temiz bir çevrede yaşama hakkı, güvenlik hakkı gibi yeni haklar da doğal olarak kuşak kuşak genişlemektedir bu haklar. Yani artık yüzlerce haktan söz edebiliriz. Giderek ayrıntılandırılmaktadır insan hakları. Yani genel olarak bu genel belgelerden bahsedebiliriz. Hak kavramı arkadaşlar yani genel anlamda eskiden de kullanılmakla birlikte, çok eskilerden de kullanılmakla birlikte asıl bugünkü insan hakları anlamında aydınlanma döneminin bir ürünüdür. Reform ve Rönesans hareketlerini izleyen Avrupa aydınlanması döneminde biliyorsunuz rasyonalist ve humanist felsefeler geliştikçe, insan odaklı ve akıl odaklı felsefeler geliştikçe ve burjuva devrimleri yayıldıkça insan haklarından da söz edilmeye başlanıyor. Hak aslında insanın kendi üzerinde kullandığı tüm yetkileri ifade ediyor. Kendine ait yetkileri kullandığı zaman haktan ve özgürlüklerden söz edebiliyoruz. Kendiyle ilgili yetkileridir insanın bu haklar dediğimiz kavramlar. Aslında tabi hukuk okulu vardır, meşhur biliyorsunuz. Tabi hukuk okuluna göre haklar doğuştan gelir, doğuştan kazanılır. İnsanlar doğuştan haklarla birlikte doğarlar ve bu haklar devredilemez, vazgeçilemez şeylerdir. İnsana yapışık şeylerdir. İnsanın özelliğidir, niteliğidir. Haklarla donatılmış olmak. Dolayısıyla bu haklar verilmez, gasp edilmiştir. İnsan mücadele ederek bu hakları elde eder. Hani o hak verilmez alınır kavramı veya işte ağlamayan ememe yoktur gibi o mücadele kavramları bu temelden kaynaklanır. Dolayısıyla hak kavramı demek ki aydınlanma döneminin bir ürünü ve giderek de yayılıyor süreç içerisinde. İnsan hakları erken zamanlarda ortaya çıkmış olmakla birlikte dediğim gibi Magna Carta ile başlayıp asıl niteliğini Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nde kazanan uzunca bir sürecin ürünü olmakla birlikte engelli haklarından maalesef daha geç tarihlerde söz edebiliyoruz. Özellikle birinci ve ikinci evren savaşlarının sonrasında, sırasında ve sonrasında engelliler alanında önemli deneyimler yaşanıyor. Önemli deneyimler yaşanıyor. İki sonucu var bu savaşların. Bir, bu savaşlar sırasında sağlıklı nüfus cephelere sürülüyor. Cephe gerisi boş kalıyor. Ve oralarda kadın emeği, çocuk emeği, bunların yanı sıra yer yer engelli emeği de kullanılmaya başlanıyor ve bir çeşit laboratuvar oluyor engelliler açısından bu durum. Ve ikinci sonucu savaş yüz binlerce, milyonlarca insanın, yani 100 milyona yakın, 80-100 milyon arasında insan iki savaşta öldü. Bunların yanı sıra yüz milyonlarca insan sakat kaldı savaşta. Peki bu insanlar ne olacaktı? Önce bu insanların kaybedilmiş yetilerinin yeniden kazandırılması, yani rehabilitasyonu gündeme geldi. Daha sonra da istihdamı gündeme geldi. Dolayısıyla engelli haklarında ilk haklar rehabilitasyon ve istihdam haklarıdır. Ve ilk uluslararası belgelerde de bu haklardan söz edilmektedir. Daha sonra bu haklar genişleyerek insan hakları boyutlarına, bütün insan hakları boyutlarına ulaşmaya başlamıştır. Bunun da belirli dönemeçleri var. Bir sürü uluslararası belgeler olmakla birlikte Avrupa Sosyal Şartı belki ilk kapsamlı uluslararası belge sayılabilir. Onu 1975 yılında Sakat Hakları Bildirgesi izler. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1975 yılında sakat kişilerin hakları bildirgesi adıyla 13 maddelik bir bildirgeyi kabul etti ve ilk defa burada engellilerin diğer yaşıtlarıyla eşit haklara sahip olduğu noktasının altı çizildi. Engellilerin bağımsız hareketleri, bağımsızlıkları vurgulandı. Bu önemli bir belge. Bir de onu izleyen 93 yılında daha kapsamlı bir belge var. Sakatlar için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar. Bu da 22 maddedir ve bu daha kapsamlıdır. Özellikle katılımın önemi çok vurgulanmıştır burada. Yani ülkelere kararlarında, politikaların her aşamasında engelli örgütlerinin yol göstericiliğinin garanti edilmesi tavsiye edilmektedir ülkelere. Yani bu sözleşmeyle birlikte, sözleşme değil tabii, belgeyle birlikte, Birleşmiş Milletler kararıyla birlikte. Şimdi burada bir şeyin altını çizeceğim. Bunu ileride belki uluslararası insan hakları mekanizmaları ve gölge raporlama diye bir eğitim konusu açılırsa, ben bunu talep ettim arkadaşlardan, böyle bir bölümü de açabiliriz. Burada daha ayrıntılı konuşacağız ama burada bir ayrımdan söz etmem gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in normal olarak genel kurulundan geçen her karar ülkeler açısından bağlayıcı değil arkadaşlar. Bunlar tavsiye niteliğinde kararlar olabilir. Tıpkı sakat hakları bildirgesi gibi, sakatlar için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar gibi. Bunlar hep tavsiye niteliğinde kararlardır. Biz bunu ne zaman anladık? 1989 yılında ben öğretmen olmak istediğim zaman öğretmenlik sınavlarına girdim. O zaman öğretmenlik sınavları vardı. Bu sınavlara girdim ve kazandım. Öğretmen olarak atanmam için Milli Eğitim'e gittiğimde Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim şaşırdı, nasıl girdim bu sınava? Giremezsin çünkü engelliler öğretmen olamazlar dediler. Hakikaten bir de yönetmelik çıkarttılar karşımıza. Bu atama yönetmeliği, öğretmenlikle ilgili atama yönetmeliğinde öyle bir madde vardı. Körler, şaşılar, çolaklar, topallar, aynen laflar böyleydi gerçekten. Hatta bulaşıcı keller öğretmen olamaz diyordu o madde. Ben buna karşı dava açtım. Bu yönetmeliğin iptali için dava açtım. O davada sakat hakları bildirgesine dayanmak istedim. Onun eşitlik, eşit haklar noktasına. Bir de anayasamızın 10. maddesine, tabii eşitlik maddesine dayandım. Mahkeme sonuçta kabul etti, yönetmelik iptal edildi. Ama mahkeme o iptalde bu uluslararası belgeye, yani sakat hakları bildirgesine dayanmadı. Onun tavsiye niteliğinde olduğunu ve bağlayıcı olmadığını vurgulayarak ona dayanmaktan kaçındı. Ama 10. maddeye dayanarak, anayasanın 10. maddesine dayanarak o yönetmeliğin iptalini sağladı. Böylece kafamıza yerleştirmiştik. Yani demek ki tavsiye niteliğinde kararlar bizi kurtarmıyor. O zaman bir önümüzde birkaç deneyim var, tecrübe vardı. Bir kere 65 yılında ırkçılığa karşı, her türlü ırkçılığın her türüne karşı korunma getiren ırkçılıkla mücadele sözleşmesi vardı Birleşmiş Milletler'in. Bu sözleşme kıvamına gelmesi gerekiyordu. Çocuk Hakları Sözleşmesi, SEDAV, kadın hakları, yani kadına karşı şiddetin önlenmesi, ayrımcılıktan korunmasıyla ilgili SEDAV sözleşmesi vardı. Yani şu noktaya gelmiştik biz. Mutlaka sözleşme niteliğinde olması gerekir. Ülkeler açısından bağlayıcı olması için ve dayanabileceğimiz bir iç hukuk metni olabilmesi için bir Birleşmiş Milletler kararının sözleşme formatında hazırlanması, usulüne uygun kabul edilmesi, 20 ülke tarafından imzalandıktan sonra toplam ülkelerin imzasına açılarak yürürlüğe konulabiliyor Birleşmiş Milletler nezdinde ve daha sonra ülkeler bunu önce imzalıyorlar. Yetmiyor bu. Bir de iç hukuklarına göre bunu onaylıyorlar. Ancak ondan sonra bir iç hukuk metni haline geliyor. Biz bunu bildiğimiz için Türkiye Körler Federasyonu o zaman 1996 yılında Dünya Körler Birliği'nin genel kurulu vardı Toronto'da. O genel kurulda biz Türkiye delegasyonu, 6 kişi gitmiştik. Türkiye delegasyonu olarak bir sözleşme taslağı sunalım Birleşmiş Milletler'e ve sözleşme formatında hazırlansın bu standart kurallar. Yani demin sözünü ettiğim 22 maddelik, o çok kapsamlı ve esaslı bir metindir. Onu esas alan bir sözleşme taslağı hazırlansın ve Birleşmiş Milletler bunu bir sözleşme olarak, engelli hakları sözleşmesi olarak kabul etsin, ülkelerin imzasına açsın diye Dünya Körler Birliği Genel Kurulu'na biz öneride bulunduk. O zaman Kenneth Jernigan dünya körlerinin manevi lideri sayılıyordu. Sağdı Kenneth Jernigan. Kendisiyle görüştük orada. Böyle bir niyetimizin olduğunu söyledik. Çok heyecanlandı. Siz dedi Türkiye olarak bunu sunun. Ben de orada sizi destekleyen bir konuşma yapayım dedi. Gerçekten hem Kenneth Jernigan hem de o zaman Azerbaycan Gözden Aliler Cemiyeti Başkanı ve Bakü Milletvekili vardı Arif Zeynelov. O ikisi bizim önerimizi destekleyen konuşmalar yaptı ve sonra alkışlarla, oy birliğiyle kabul edildi. Yani bu öneri 08 nolu öneridir o genel kurulda. Sonra bu öneri Dünya Körler Birliği tarafından 2000 yılında Birleşmiş Milletler'e sunuldu genel sekreterle. Kofi Annan'dı genel sekreter. 2002'de de müzakereleri başladı, görüşmeleri başladı komisyonlarda. 2006 yılında da bu sözleşme biliyorsunuz kabul edildi Birleşmiş Milletler'de. Türkiye ilk imzalayan ülkeler arasına girdi. 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açıldı çünkü bu sözleşme. 20 ülke kabul edince imzaya açıldı. Ve ilk imzalayan devletler arasında Türkiye de girmiş oldu. Sonra da biliyorsunuz 3 Aralık 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylanarak geçti. 28 Ekim 2009 tarihinde de yürürlüğe girdi bu sözleşme. Bu sözleşmenin bir de ihtiyari protokolü var, bireysel başvuru hakkını düzenleyen. Bunu ileride konuşacağız. Bunların ayrıntılarını. Eğer böyle bir uluslararası başvuru mekanizmaları şeklinde bir eğitim yaparsak orada ayrıntılarıyla gireceğiz. Bu ihtiyari protokol de 2014 yılında imzalandı, 2015 yılında yürürlüğe girdi. Yani biz şu anda her ikisi de bizim için geçerli ve bağlayıcı bir iç hukuk metni niteliğinde. Hatta kanunların da üzerinde arkadaşlar Anayasa'nın 90. maddesi uluslararası sözleşmelerle ulusal bir mevzuat çatışırsa uluslararası sözleşmelerin hükümleri uygulanır der. Dolayısıyla bir çeşit anayasa değerindedir bizim açımızdan. Böyle bir süreç işliyor. Ben biliyorsunuz yani bunların ayrıntıları, işte bunlar da ayrı ayrı eğitim konuları. Dört temel yaklaşım var engelliler alanında. İlkel yaklaşım var, hurafelere dayanan, çok eski dönemlere ilişkin o moral yaklaşım deniyor. Yani işte Allah'ın bir gazabıdır, sakatlık bir cezadır, bir uğursuzluktur vesaire gibi diyen. İkincisi medikal yaklaşımdır. Engelliliği, sakatlığı bir hastalık olarak gören ve sadece tıbbın konusu olarak değerlendiren. Ama bunlar yeterli olmamıştır. Sonra sosyal yaklaşım, yani engelliliğe toplum neden olur, toplumsal koşullar ve ön yargılar neden olur diyen yaklaşımdır. Ama bunun da sınırlıkları olduğu için artık günümüzde ve özellikle engelli hakları sözleşmesiyle birlikte insan hakları modeli engelliye yaklaşımda kabul edilmiştir. İnsan hakları modeli, sosyal modeli de medikal modeli de içerir, içine alır. Ama onları aşan bir yaklaşımdır. Bütün insan haklarının engelliler açısından da geçerli olduğuna ve onlar açısından erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi gerektiğinden söz ettiği için çok çok önemlidir insan hakları modeli. İşte biz savunuculuk meselesi, hak temelli savunuculuk dediğimiz konu tam da bu noktadır arkadaşlar. Yani insan haklarının, yani engellilerin insan haklarının mücadele edilerek karar vericilere kabul ettirilmesi sürecidir özü itibarıyla. Savunuculuk dediğimiz budur. Ha şimdi bu savunuculuk STK, STÖ meselesine bir başka bakımdan da girebilir. Türkiye'de 1980'den önce demokratik kitle örgütü kavramı kullanılırdı genellikle. O şöyle bir güzelliği vardı. Hem bu örgütlerin demokratik niteliğine hem kitlesel niteliğine vurgu yapardı. Daha net bir kavramdı. Fakat Avrupa Birliği'ne giriş süreci içerisinde bu kavramlar farklılaştı. Non-governmental organization dediğimiz NGO kavramı, yani NGO kavramı geldi. Böylece hükümet dışı örgütlenmeler adını aldı genel olarak. Sonra STK'lar, sivil toplum örgütleri şeklinde veya kuruluşları şeklinde şey oldu. Burada şöyle bir haklılığı olabilir. STÖ kavramı demokratik kitle örgütünden daha kapsamlı bir kavramdır. Yani demokratik kitle örgütü o örgütün kitlesel bir örgüt olması ön koşulunu getirmektedir. Oysa örneğin vakıflar kitlesel değildir. Veya özel alan dernekleri, özel amaçlı dernekler kitlesel değildir. Onu tam karşılamamaktadır. Hatta demokratik niteliği bile ayırt edici bir şey değildir STÖ'lerde. Çünkü vakıflar çok demokratik kuruluşlar değildir. Yani bir mütevelli heyeti vardır. Hiçbir demokrasiye uymak zorunda değillerdir. Yani 5 kişilik mütevelli heyeti olabilir. Yani bir de inanç grupları da bu kavramın içerisine dahil edilince yönetilenler sahasında STÖ kavramı daha kapsamlı, kapsayıcı bir kavram olarak yerleşti uluslararası literatürde ve Türkiye'de zaman içerisinde yerleşti. Tabii doğal olarak eskiden daha çok engelli hakları mücadelesi, insan hakları mücadelesi diye kullanılırdı. O da biraz uysallaştı. Mücadele biraz daha sert bir kavram. Cedelleşmekten, yani savaşımdan geliyor. Bir çeşit savaş kavramı gibi. Ama savunuculuk diye biraz uysallaştırıldı. Biraz düzen içine çekildi. Çünkü mücadele kavramı biraz düzen dışı ögeleri de içeriyordu. Devrim gibi kavramları da içeriyordu bir çeşit. Artık savunuculuk bir çeşit düzen içi bir etkinlik olarak sınırlandırılmış oldu. Savunuculuk genel olarak söylersek, başlangıçta Emre de söylemişti. Aslında kamu politikalarında, yasalarda bir değişiklik yaratmak için kullandığımız tüm araçlar hak temelli savunuculuk kavramı içerisine girer. Yani burada yapmak istediğimiz şey şudur. Ya bir yasayı, ya bir kararı değiştirmek istiyoruzdur. Kendi haklarımız ve çıkarlarımız doğrultusunda değiştirmek istiyoruzdur. Bunun için de çeşitli yöntemler, araçlar kullanırız. Bütün bu sürecin hep birlikte adına savunuculuk, hak temelli savunuculuk diyoruz. Şimdi hak temelli, pardon, buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Şimdi savunuculuk konusunun içine gireceğim.
Ben bir şey sormak istiyorum.
Evet. Evet.
Habil ben.
Evet abi.
Şimdi şunu soracağım. Hani biz yani dedik ki demokrasi başta hani işte belli kişiler girebiliyordu. Onların da sayısı azdı gibisinden. Aslında şu
Evet.
anda öyle olmuyor mu? Mesela şu an milletvekili profiline baktığımız zaman yani partilerin yine belli kesimlerin dışlandığını. Mesela bizzat siz. Ben biliyorum ki yıllardır CHP'de milletvekili olmaya çalıştınız ama bir türlü muvaffak olamazsınız. AK Parti'de bir türlü Lokman Ayva vardı. Doğuştan kör. Bir iki defa da o iş yaptı. Mesela MHP'de de bir sakat milletvekili vardı 90'larda diye biliyorum. O da 80 öncesindeki o sağ sol çatışmalarında
Muharrem
yaradı bu.
Şimşek.
Efendim?
Evet.
O
Muharrem Şimşek.
o vardı. Şafak Hanım vardı CHP'de. Yani
Evet.
dolayısıyla yani sanki zamanımızda da belli kesimler parlamentoya giremiyorlar. Yani o devam ediyor gibi geliyor bana.
Şimdi çok haklısın. Şöyle hemen oradan şöyle girelim. Şimdi çoğunluk ve çoğulculuk kavramlarını burada anahtar kavramlar olarak kullanalım. Aslında klasik olarak demokrasi bir çoğunluk rejimi olarak tanımlanırdı. Fakat artık özellikle Almanya'da yaşanan deneyimden sonra, Hitler deneyimden sonra çoğunluk şeklinde demokrasiyi tanımlamanın çok yetersiz kaldığı anlaşıldı. Çünkü azınlık haklarının güvence altına alınması gerekiyordu demokrasilerde. Çoğulcul bir rejim olduğu kabul edildi, katılımcı bir rejim olduğu kabul edildi. Dolayısıyla aslında çağımızda demokrasi katılımcı demokrasi olarak çoğulcul demokrasi olarak kullanılıyor. Şimdi eğer siz seçim yasasını, siyasal partiler yasasını çoğulculuğa göre değil de, katılımcılığa göre değil de, çoğunluk esasına göre yaparsanız hakikaten aşağıdan yukarıya doğru geçişler mümkün olmuyor çok fazla. Yani liderlerin sadece iradesine bağlı olarak, onların dudaklarının arasında çıkacak bir sözcüğe bağlı olarak şekilleniyor maalesef. Türkiye'de gerek siyasal partiler kanunu, gerekse seçim kanunu çok demokratik değil. Onların değiştirilmesi, daha katılımcı ve daha çoğulcu nitelikler kazandırılması gerekir ki demokrasi daha iyi bir şekilde uygulanabilsin.
Zamanı etkin kullanmak için
Evet.
senin de uygunsan, senin için de uygunsa soruları sunum sonunda alsak daha iyi olmaz
Olur.
mı?
Yani olur. Yani şu aşamada belirli bir tarihsel arka plan verdim. Yani oraya ilişkin bir soru var mı
Hmm,
diye
evet.
söylemek istedim. Çünkü bundan sonra artık savunucunun içine gireceğiz. Yani nasıl isterseniz.
Eğer bu
Evet, devam
çerçevede
etmeyi.
kalmak kaydıyla
Hı.
iki soru daha alabiliriz.
Evet. Yani konuyu siyaseten genişletmeden engelli hakları zemininde ve şu ana kadar verilen bilgiler zemininde eğer bir soru varsa, yani bu konu çok tartışılabilir de onun için öyle söylüyorum, yani çok
Evet,
tartışılmaya
evet.
müsait bir konu.
Evet.
Evet. Peki,
Sanırım
devam
yok herhalde.
ediyoruz.
Evet.
Şimdi arkadaşlar, savunuculuğu genel olarak dediğim gibi karar vericileri etkilemek ve haklarımız doğrultusunda kamu politikalarını, kararları, yasaları, yönetmelikleri değiştirmek istiyorsak bir takım yöntemler kullanıyoruz, bir takım araçlar kullanıyoruz. Bütün bu sürecin adına biz hak temelli savunuculuk diyoruz. Şimdi o hak temelli savunuculuk kavramını biz altı başlık altında, yani ben öyle söyleyeyim, bunu herkes farklı yapabilir. Ben altı başlık altında topluyorum. Altı önemli aracının olduğunu ifade ediyorum. Birincisi, bu araçlardan birincisi ve en yaygın kullanılanı şimdiye kadar Türkiye'de en yaygın kullanılanı ve çok klasik olanı kitle eylemleri. Kitle eylemleri önemli bir savunuculuk aracıdır, yöntemidir. Bunu işte basın toplantıları bu kapsama girebilir, yürüyüşler bu kapsamdadır, mitingler bu kapsamdadır, ne bileyim oturma eylemleri ve benzeri bu kapsamdadır. Yani bir çeşit kendi varlığınızı, kitlesel varlığınızı ifade etmeye, biz de varız ve bu kadarız demeye gelen, kendinizi hissettirip kamu otoritelerini etkilemeye çalışan bir yaklaşım, bir mücadele şeklidir bu. Yani öz itibariyle. Bugüne kadar çok kullanılmıştır. Türkiye Körler Federasyonu, daha doğrusu önce Altı Nokta Körler Derneği başladı bu sürece Türkiye'de. Hatta ondan önce, bir de şunu söyleyeyim. Bizde kullanılan ama tartışmalı olan bir eylem biçimi daha kullanıldı Türkiye'de engelliler alanında. 3 kez açlık grevi yapıldı. Yani 1975 yılında yapıldı, 1994 yılında yapıldı ve 2013 yılında 3 açlık grevi oldu. Ben açlık grevinin bir eylem biçimi olarak doğru bulmuyorum aslında. Yani açlık grevi çok çaresiz bir eylem. Ve zaten öyle oluyor. Yani bütün yol ve yöntemleri kullanıp sonuç alamayınca insanlar açlık grevine oturup biraz sarsmak istiyorlar. Kendi canlarını, kendi bedenlerini ortaya koymuş oluyorlar. Ama bunun savunulmasının yani bir eylem biçimi olarak savunulmasının güç olduğunu düşünüyorum. Bunu en sonunda isterseniz tartışabiliriz. Ha, ama biz bugüne kadarki bütün açlık grevlerini destekledik. Neden destekledik? Yani bıçak kemiğe dayanmış insanlar, oradaki engelli insanlar gelmişler, varlıklarını ortaya koymuşlar. Bize onlara lojistik destek vermek düşer diye düşündüğümüz için onlara lojistik destek vermişiz. Ama dediğim gibi biz bizzat bunu organize etmek şeklinde bir tavra girmiyoruz. Kitle eylemleri bugüne kadar dediğim gibi çok kullanıldı. Örneğin biliyor musunuz bilmem Mayıs 1969'da ilk körler yürüyüşü vardır. İlk körler yürüyüşü Mayıs 1969 yılında arkadaşlar gerçekleştirilmiştir. Tandoğan'dan Kurtuluş'a kadar 300 civarında kör arkadaşımız yürümüşlerdir. Kimler vardı o zaman, bunu kimler organize ettiler? Mustafa Kemal Dok mesela bu hareketin içindeydi, öncüleri arasındaydı. Eşber Yağmur Dereli bu hareketin içindeydi. O zaman Ömer İnal Durmuş, Adil Koçak gibi arkadaşlar da bu hareketi destek, Aziz Kürkçü de bu hareketi destekleyen arkadaşlar arasındaydı. 1964'te biz o zaman çocuktuk, ortaokul öğrencisiydik. Biz de katıldık ama merakımızdan katıldık. Yani oradaki şeyimiz sadece katılma şeklindeydi. Daha sonra 1975 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan iş talebiyle Ankara'ya gelen ve açlık grevine oturan bir grup, 30 civarında bir grup oldu. O zaman kurmuş olduğumuz ilk defa kurmuş olduğumuz Körleri Eğitim ve Kültür Derneği onu destekledi. Bu başarılı oldu. Ve Fahri Korutürk, o zaman Cumhurbaşkanımızdı. Onun yardımlarıyla, bunu duyması ve harekete geçmesiyle bu arkadaşlarımızın önemli bir bölümü, daha doğrusu bulunabilenleri işe yerleştirildiler. Bugün çoğu emekli oldu ve bir kısmı da aramızda değil artık. Tabii daha sonra 1991 yılında ilk büyük kitlesel eylem var. 9 Mayıs 1991 tarihinde bir Özürlüler Platformu, o zaman Altı Nokta Körler Derneği'nin öncülüğünde kurulmuştu. Bedensel engelliler de vardı onun içinde, başka şeyler de vardı. Daha doğrusu Demokratik Kör Dernekleri Birliği adında bir platform vardı. Aslında onun öncülüğünde daha çok gerçekleştirildi. Aynı anda 300-400 dolayında, 350-400 dolayında görme engelli arkadaşımız Türkiye'nin dört bir yanından gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Grup salonlarını doldurdu. Kürsülerden konuştu. Ellerinde de hazırladıkları bir engelliler yasası taslağı vardı. O zaman farklı bir şey söylüyorduk tabii. Farklı bir ismi vardı onun. Sosyal himaye yasası diyordu. Tabii şimdi himayeciliğe karşıyız. Ama o zaman onun adı sosyal himaye yasasıydı. Öyle bir taslak hazırlanmıştı. O taslakta elden Erdal İnönü'ye, Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'a, o zamanki meclisteki grubu bulunan partilere elden teslim edildi ve kürsülerden taleplerimiz dile getirildi. Ve bunun bir sonucu olarak bu etkinlik hakikaten milletvekillerinde büyük bir şaşkınlık uyandırdı. İlk defa bu kadar körü bir arada görüyorlardılar ve çok etkilendiler. Nereden anlıyoruz? İlk defa o yıl, yani 91 yılının Ekim'inde bir seçim oldu, genel seçim oldu. Ve o genel seçim öncesinde partiler ilk defa engellilere bir takım haklardan söz ettiler. Hatta engelli milletvekili aday adayı gösterdiler. Hatta bazıları çıktı, bakanlık, Engelliler Bakanlığı vaat etti. Bazıları çıktı, engellilerle ilgili bir program açıklandı. Taahhütlerde bulundular. Ve ilk defa 1991 seçimlerinden önce bu oldu. Bunun nedeni de 9 Mayıs 1991'deki o büyük meclis çıkartmasıdır. Bu bir kitlesel savunuculuk eylemidir. Kitlesel bir eylemdir. Sonra bunların sayısı arttı. Yürüyüşler, efendim Anıtkabir'den Başbakanlığa, Anıtkabir'den meclise yürüyüşler, mitingler, oturma eylemleri birbirini izledi 93 yılında, 94 yılında. Zincir eylemleri keza birbirlerini izlediler, tabut eylemleri ve bu böyle gitti. Ve engelli hakları 1997 yılında ilk defa kanun hükmünde kararnameler çıkarıldı ise bu kitle eylemlerinin yarattığı farkındalık ortamında gerçekleştirildi. Yani o günkü yaklaşım savunuculukta en çok kitle eylemleri kullanıyordu. Klasik biçim oydu. Bunu bir tarafa bırakıyorum. İkinci aracımız ne? İkinci aracımız arkadaşlar kampanyalar. Şimdi kampanya dediğimiz şey aslında kamuoyunun dikkatini bir konuya çekmektir. Yani dikkatini çekiyoruz kamuoyunun ve kamuoyunu harekete geçiriyoruz. Bunun için birçok etkinliği bir arada kullanıyoruz. Belirli bir periyot belirliyoruz. Bu 6 aydır, 3 aydır, 1 yıldır bir periyodu belirliyoruz. O periyot içerisinde sosyal medyayı kullanıyoruz, basın toplantılarını kullanıyoruz, kitlesel eylemleri kullanıyoruz, imza kampanyalarını kullanıyoruz. Birçok etkinliği kombine kullanıyoruz. Buna biz kampanya diyoruz. Bunu nasıl yaptık? Bunun en yakın örneği, en sıcak örneği geçtiğimiz yıl gerçekleştirildi. 2828 sayılı yasada ve 2020 sayılı yasada bir değişiklik yapmak istiyorduk. Hane halkı yani bu bakım ücretini ve engelli aylığını verebilmek için hane halkı içerisinde fert başına düşen gelir yerine engellinin kendi gerçek gelirinin hesaba katılmasını talep eden bir değişiklik öneriyorduk. Ne yaptık? Bir imza kampanyası başlattık. Change.org üzerinden 78 bin imza topladık. Bunu bakana teslim ettik. Zehra Zümrüt Selçuk Bakan'a. Başka ne yaptık? Sosyal medya görselleri 700 bin dolayında paylaşım yapmışız. Sosyal medya kampanyaları yürüttük. Twitter üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden vesaire bir kampanya yürüttük. Onun dışında 5 bu arada basın açıklaması yapmışız bu kampanyayı yürütürken ve 3 Aralık 2019 tarihinde de hatırlayacaksınız. Birçoğunuz da onun içindeydiniz belki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 200'ün üzerinde bir kalabalıkla girdik ve partilerin gruplarında konuşmalar yaptık. Milletvekilleri bizleri dinledi. Parti genel başkanları da bizlere taleplerimize yanıt verdiler. Bu da bir kampanyanın parçasıydı. Ne yazık ki meclisin tadide girmeden önce son bir hamle yapıp bir çıkartmaya çalışalım bu yasayı dedik ama onu beceremedik. Meclis geldikten sonra, yeniden toplandıktan sonra gündemimize bunu almamız gerekiyor. Yani kampanya dediğimiz olay, dediğim gibi belirli konuya dikkat çekmek, bir kamuoyu oluşturmak ve kamuoyunu harekete geçirmek, onun desteğini almak için birden fazla savunuculuk aracının birlikte kullanıldığı, belirli bir stratejik plan yapılarak ona göre hareket edildiği etkinlik biçimine biz kampanya adını veriyoruz. Üçüncü aracımız arkadaşlar dayanışma ağları. Yani biz bir başına bir örgüt olarak bir sorunun üstesinden gelemeyebiliriz. O zaman güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Benzer sorunları yaşayan örgütlerle güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Aynı alanda ortak paydalarımız olan örgütlerle güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Biz bunlara dayanışma ağları adını veriyoruz. Bu ağların kuruluşunun bizatihi kendisi bir savunuculuk etkinliği, bir aracı olarak değerlendirilebilir. Burada iki çeşit dayanışma ağından söz edebiliriz. Birincisi dikey ağ, ikincisi yatay ağlar. Dikey ağlar genellikle dernekler kanunundaki kurallara göre kurulan dernekler, onların şubeleri, yukarıya doğru da federasyon, konfederasyon şeklindeki dikey hiyerarşik örgütlenmeyi içeren ağlardır. Yatay ağlarda daha çok platformlar, inisiyatifler, yani altlı üstlü değil, yan yana gelen, omuz omuza duran örgütlenme modelidir. Örneğin şimdi bizim Türkiye Engelliler Meclisi kurma yönünde 54 ilde kurmuş olduğumuz il engelli meclisleri yatay örgütlenme modelidir. Bir platform gibidir. Yan yana, omuz omuza oralarda duruyoruz. Kimse kimsenin altında üstünde değil. Birlikte kararlar veriyoruz ve onları uyguluyoruz. Yani bunlar da yatay ağ şeklinde değerlendirilebilir. Evet, üçüncü aracımız dediğim gibi dayanışma ağları. Dördüncü aracımız lobicilik. Evet, Emre'nin anlattığı gibi lobbying kavramı otel lobilerinden kaynaklanıyor. Emre'nin hikayesini anlattığı olay. Yani otel lobilerinde etkilemeye çalışmak birilerini. Aslında lobicilik sıcak temastır. Bir ikna faaliyetidir özü itibarıyla. Ve karar vericilerle yüz yüze gelinerek veya onlarla doğrudan temas kurularak gerçekleştirilen bir etkinlik biçimidir. Onun için biraz lobicilik üzerinde biraz ötekilerden fazla durmak istiyorum. Şöyle, lobiciliği yapmak istiyorsak, yani bir milletvekiliyle, bir parti başkanıyla, bir meclis grubu vekiliyle, yani ne diyoruz, grup başkan vekiliyle görüşmek istiyoruz ve onları etkilemek istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Eğer biz bir engelliler adına, engelli grubu adına yapıyorsak bu işi, mutlaka oluşturacağımız kurullarda değişik engel gruplarının temsilcilerine yer vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani oluşturacağımız heyetin mutlaka farklı engel gruplarından, işitme engelliği de, bedensel engelliği de, görme engelliği de, diğer engel gruplarında temsil edecek nitelikte oluşturmamız gerekiyor. İki, mutlaka kadın erkek dengesini, cinsiyet dengesini gözetmemiz gerekiyor. Biz toplumun bir parçasıyız çünkü onun bütün bileşenlerini belirli bir ağırlıkta temsil ettirmemiz gerekiyor. Üçüncü faktör, mutlaka konularına hakim iyi temsilcilerden bu heyeti oluşturmamız gerekiyor. Yani konularına hakim olan insanlar, ikna kabiliyeti yüksek, yapıcı müzakere yürütebilecek insanlardan oluşturmamız gerekiyor. Dördüncü olarak bu heyetlerin elinde mutlaka bir sunum dosyasının bulunması gerekiyor. Bu sunum dosyasında taleplerimizi net, açık, anlaşılabilir bir şekilde, sade bir şekilde ifade eden bir metnin bulunması gerekiyor. Temiz bir Türkçenin bu metinde egemen olması gerekiyor. Ve o metnin kanıta dayalı, belgeye dayalı verilerle güçlendirilmesi gerekiyor. Biraz sonra geleceğiz. İzleme faaliyetlerinden geçen hafta Süleyman bahsetmişti. O da bir savunuculuk aracı aslında. Kanıta ve belgeye dayalı izleme bir savunuculuk aracıdır. Savunuculuğun bir aracı olarak kullanıyoruz biz onları. Evet, yani elimizde bir sunum dosyasının, etkili bir sunum dosyasının olması gerekiyor. Tabii kılık kıyafeti hiç bahsetmiyorum. Yani temiz, uyumlu. Yani şu değil, biz bir sivil toplum örgütüyüz. İlla her gittiğimiz yere takım giyinmek, yok kravat takmak durumunda değiliz. Ama uyumlu ve temiz giyinmek durumundayız. Yani bunlara da dikkat edeceğiz elbette. Görüşmeye gittik. Yani şu tarzı terk etmemiz gerekiyor. Bu eskiden çok hakim bir tarzdı. Bir sözcüsü oluyor, başkan oluyor heyetin. Başkan alıyor sazı, sonuna kadar söylüyor. Öbür tarafta muhatabımız milletvekili, grup başkan vekili, parti başkanı neyse, kim ise o da bir cevap veriyor. Ondan sonra toplanıyor gidiyor. Bu doğru bir şey değil. Burada heyetin müzakere tekne içinde. Hatta mümkünse karşı talep, yani gittiğin yere, diyelim bir bakanla görüyorum. Ben bunu genellikle Emre tanık olmuştur. Yani onu davet etmiştim birkaç görüşmeye. Orada da yapıyoruz. Muhakkak bir yuvarlak masa görüşmesi talep ediyoruz. Yani böyle bakan koltukta oturacak, biz de alt koltuklarda oturacağız. Bakan yukarıda duracak, biz aşağıda duracağız. Bu tarzın yerine yüz yüze bakacağımız yuvarlak masa tarzını, U masa tarzını tercih ediyoruz. Önceden telkin ediyoruz. Yani bunu yapın diyoruz, talep ediyoruz. O şekilde çünkü siz müzakereye göre konumlanıyorsunuz. Eğer U masa düzeninde oturursanız ya da yuvarlak masa düzeninde oturursanız bir müzakere ortamı yaratmış oluyorsunuz doğal olarak. Bir eşitler arası etkileşim oluyor. Burada diğer temsilcilere de söz vermesi, sözcünün yani konuyu anahtarıyla özetledikten, talepleri ifade ettikten sonra diğer temsilcilere de fırsat vermesi, onların da konuşmasını sağlaması, yani o toplantının müzakere şeklinde devam etmesini sağlamak gerekiyor. Karşı taraf üzerindeki etkisi bunun çok daha fazla oluyor çünkü. Tabii dilin çok iyi kullanması lazım. Saldırgan bir dil, suçlayıcı, damgalayıcı bir dil hiç doğru değildir müzakerelerde. Yapıcı bir dil ama kararlı bir dil çok önemlidir. Kararlı, yapıcı, böyle yalvaran, yakaran, ezik, büzük bir dil değil. Ama böyle saldıran, hakaret eden, damgalayan bir dil de değil. Bir dili yakalamamız gerekiyor. Mutlaka takip önemlidir. Bu müzakereler bittikten sonra her şey bitmiyor. Verilen sözlerin takip edilmesi şarttır. Ve sonuç elde edildikten sonra teşekkür edilmesi önemlidir. Yani muhataplarınıza değer verdiğinizi, bu kararı hayata geçirmelerinin önemli olduğunu hissettirmeniz gerekir. Yani bunlar da önemlidir. Yani lobicilik çok boyutlu bir olay. Onun için hani şey söyledi Emre, işte bunu yalvarma yakarma diye görenler de var. Lobicilik tabii ki başlı başına sadece lobicilik olarak değerlendirilirse tek başına yeterli değil. Ama diğer etkinliklerle birlikte değerlendirdiğimizde bütün mücadelelerin gelip varacağı nokta lobiciliktir aslında. Yani biz niye sokaklara çıkıyoruz? Niye yürüyüşler yapıyoruz? Sonuçta karşı tarafta yüz yüze gelip onlara kendi istediğimiz kararları kabul ettirmek için yapıyoruz bunu. Yani bütün mücadele biçimlerinin geldiği nihai nokta lobiciliktir aslında. O bakımdan lobicilik vazgeçilmez bir şeydir. Yani savunuculukta. Ama dediğim gibi kuralları önemlidir. Yalvaran yakaran bir dil kullanılmamak, eşitler arası iletişim olduğu hissini güçlendirmek koşuluyla bunlar tabii ki kullanılacaktır. Evet.
Peki
Dördüncü
bir
ara.
şey sorabilir miyim? Yani bu
Evet,
noktada
tabii.
affedersin, hani lobiciliği biraz daha belki
Evet.
açmak istersek, bu
Evet.
senin anlattıkların şeyle ilgiliydi. Mesela bir randevu alındı ve gidildi. Orada yapılan müzakerelerle ilgiliydi.
Evet.
Daha başka lobicilik yöntemlerinden bir parça
Tabii
daha
var.
detaylı bahsedebilir misin?
Tabii. Yani bizim yaptığımız toplantılara karar vericileri dahil etmek, onları çağırmak, onlara söz hakkı vermek, onları oralarda etkilemek de bir lobicilik biçimidir. İmza kampanyalarıyla vesaire beslenen ve arka planı güçlü olan görüşmeler, yani lobicilik faaliyettir. Mecliste örneğin komisyonlarda konuşmalar, bunlar da lobiciliğin parçasıdır. Yani mecliste çağırıyorlar zaman zaman. Yani ben zaman zaman sağlık komisyonunda da, bütçe komisyonunda da konuşmalar yaptık. Oraya gidiyoruz ve etkili olmaya, ikna etmeye çalışıyoruz insanları. Yani değişik alanları var tabii lobiciliğin, değişik yöntemleri, biçimleri var. Yani senin katkıların varsa Emre sen de devam edebilirsin. Yani söylemek istediğim işler var belki deneyimlerinden kaynaklı olarak.
Yok yok, ben söylemek istediğim bir şeyler olduğu için değil de hani lobi çalışmaları yalnızca sen de tabii daha iyi ifade ediyorsun.
Evet.
Bir randevu görüşmesine gidip oradaki yetkiliyle görüşmek değil ya. Onun
Evet.
dışındaki diğer yöntemlerden de belki kısaca
Tabii.
bahsedebiliriz anlamında ifade etmek istedim.
Evet. Tabii bütün etkileme ve temas, yani sıcak temas biçimleri lobicilik alanındadır yani. Ama lobicinin ayırt edici niteliği dediğim gibi insanları doğrudan doğruya ikna ederek etkileme yoludur aslında lobicilik. İknaya dayanır. Akla seslenen bir yöntemdir yani. Şimdi beşinci araç, onu geçen hafta dediğim gibi şey anlattı. Kanıta ve belgeye dayalı izleme faaliyetleri, veri toplama faaliyetleri aslında savunuculuğun en önemli araçlarından biridir. Bu olursa daha güçlü oluruz ve haklılığımızı ortaya koyma, karşı tarafın itirazlarını bertaraf etme olanağı ortaya çıkabilir. Bu önemli bir şey. Onun için oraya girmiyorum. Ve altıncı yöntem arkadaşlar yargı yoludur. Biz ona genellikle stratejik davalama diyoruz. Yani çünkü her yargı yoluna başvurmak hani stratejik davalama değildir. Biz en önemli bulduğumuz konularda ve en önemli diyelim bir yönetmelik söz konusu aleyhimizde bir yönetmeliktir. Bu alanda oturup bir strateji oluştururuz. Birçok örgüt bir araya geliriz. Birlikte bir dava açarak o davayı sonuçlandırmak, lehimize sonuçlandırmak çabası içerisinde. Kamuoyu oluştururuz o doğrultuda. O doğrultuda lobi faaliyetleri yaparız vesaire. O stratejik davalama dediğimiz gibi stratejik değer taşıyan kamu politikalarına karşı örgütlerin ortaklaşa yaptıkları yargı yoludur aslında stratejik davalama. Bizim yakın tarihte bir örneğimiz var. Biliyorsunuz 20 Şubat 2019 tarihinde yetişkinler için engellilik durum değerlendirilmesi hakkında yönetmelik vardı. Ona karşı 5-6 örgüt bir araya geldik ve dava açtık. İşte Evrensel Hukukçular Derneği var. Bunun içinde Çağdaş Görmeyenler Derneği var. Alt Nokta Körler Derneği var. Efendim Engelliler Konfederasyonu vesaire. Değişik dernekler ve şahıslar da var o faaliyetin içerisinde. Şu anda davamız devam ediyor. Yürütmeyi durdurma istedik ama bir sıkıntı var. Herhalde bekliyoruz işte. Yani bu da bir stratejik davadır bizim açımızdan düşündüğümüz zaman. Yargı yoluyla elde ettiğimiz çok önemli kazanımlar var. Bilmiyorum ne kadar farkındadır engelliler. Ama örneğin tapu tüzüğü, bugün biliyorsunuz tapu müdürlüklerinde iki tanık zorunluluğu yoktur. Aynı şeylerde olmadığı gibi, diğer bankacılık işlemlerinde falan olmadığı gibi. Ama bu nasıl oldu? Bu 2005 yılında genel olarak borsalar kanuna girdi, ticaret kanuna girdi, noterlik kanuna girdi ama tapu tüzüğünde iki tanık zorunluluğu vardı. Biz o zaman Alt Nokta Körler Derneği olarak bir dava açtık tapu tüzüğünün ilgili maddesinin iptali için ve o maddeler iptal edildi. İptal edildi. Yeni tapu tüzüğünde artık yoktu. O iki tanık zorunluluğu kaldırıldı ve bugünkü haline geldi. Yani o da bir davayla elde edilmiş. Hele hele öğretmenlikle ilgili bir davamız var. Yani bunu belki bilmeyen arkadaşlarımız çoktur. Dava daireleri genel kurulunun vermiş olduğu bir karar var. Biz bir öğretmenle Anadolu öğretmenle şey Anadolu öğretmen okullarına girmek isteyen bir arkadaşımız Diyarbakır'da alınmıyor sınavlara. Bunun için yönetmelik engeli var. Anadolu Öğretmen Okulları yönetmeliğinde bir engel vardı. Alınmıyordu. Biz o yönetmenin iptali için dava açtık. O zaman alt nokta olarak dava açtık. 8. daire davamızı reddetti maalesef. Danıştay 8. daire. Biz dava daireleri genel kuruluna götürdük meseleyi. Danıştay dava daireleri genel kurulu 16 hakimden oluşuyor. 15'i lehimizde karar verdi. 8. dairenin kararını bozdu ve onun yerine karar verdi. Burada önemli olan şu, ilk defa engelli hakları sözleşmesine dayanarak dava daireleri genel kurulu o sözleşmeyi zikrederek 25. maddeyi anarak ve ona dayanarak karar kurdu. Yani bu önemli ve kesinleşti karar. Şu anda öğretmenlikle ilgili artık varsa böyle bir şey bilmiyorum. Hiçbir engel kalmadı. Yani yargı kararıyla kalmadı. Dolayısıyla yani bunlar da önemli. Yargı yolu da şey açısından, savunuculuk yolları, yöntemler açısından önemlidir. Önemli bir araçtır. Evet arkadaşlar, ben altı savunuculuk aracı olarak bunlardan söz etmek istiyorum. Sizlerin katkıları olabilir, soruları, yanıtları olabilir. Bunlar aracılığıyla devam edebiliriz.